Ayrım 19, Elveda Güzel Vatanım, Ahmet Ümit, sayfa 194. Çünkü söz namustur. Merhaba Ester, 6. gün öğleden sonra. 1909 yılının bahar ayında Taksim kışlasına birlikte saldırdığımız, Trablusgarp'ta İtalyanlara karşı emrinde dövüştüğüm, bir zamanların cezmi yüzbaşısını yıllar önce bıraktığım gibi bulmuştum. Tuhaf sanki seneler hiç örselememişti bu inatçı adamı. Saçları bile doğru dürüst beyazlamamıştı. Birkaç gümüş tel, alnında birkaç kırışık, hepsi bu. Halbuki o büyük yıkımı, o korkunç mağlubiyeti bizimle birlikte yaşamıştı. Belki daha fazlasını. Sadece Trablusgarp'ta değil, Balkanlar'da da dövüşmüştü. Çanakkale'de de harbin bütün rezilliklerini kendi gözleriyle görmüştü. Bütün dehşetini iliklerinde hissetmişti. Fakat ne umutsuzluk vardı gözlerinde, ne yılgınlık ne de bir pişmanlık. Sanki büyük bir zafer kazanmışız gibi konuşuyordu. Hayır, ne kendini kandırıyordu ne de bizi. Söylediği her sözcüğe katiyetle inanıyordu. Evet, milletin bir süreliğine aklı tutulmuştu ama yakında geçecekti. Kendiliğinden değil elbette, bizim gibi vatanseverlerin dizginleri yeniden ele almasıyla. Onu dinlerken hayrete düşüyordum. Bu cesur zabit hakikaten mazide kalmıştı. Sanırım hala harbin yeni başladığı günlerdeydi. Bizim galip geleceğimiz umuduyla kendimizi kandırdığımız o belirsizlik dolu senelerde. Dur, özür dilerim, öyle birden balıklama dalı verdim mevzuya. Halbuki Cezmi Kenan çok mühim malumatlar verdi bana. Hele senin hakkında söyledikleri. Hakikat olmasa da bende uyandırdı heyecan. Seni yeniden görebilme umudu. Bak yine hepsini birbirine karıştırdım. Sana demiştim benden yazar olmaz diye. Önce söyleyeceğimi en son söylüyorum. Neyse, kaldığımız yerden sürdüreyim. Topçu kışlasını nasıl ele geçirdiğimizi anlatıyordum. Ama yazıyı tamamlayamamıştım. Çünkü otel müdürüyle buluşmam gerekiyordu. Cezmi Bey'i görmeye gidecektik. Asansörden indiğimde Reşit'i lobide bekler buldum. Beni görür görmez derhal ayağa kalktı. Yeleğinin cebinden saatini çıkardı. Tam 3. Siz iddiatçılarda en sevdiğim yan dakik olmanız, dedi gülümseyerek. Rahmetli babam da öyleydi. Söz verdiği saatte, söz verdiği yerde olurdu. Elimi uzattım. Öyle olmalı azizim. Çünkü söz namustur. Saatini cebine koyup elimi dostça sıktı. Otomobil kapıda bizi bekliyor. Çıkalım isterseniz. O kadar tecrübesizdi ki şu anda yaptığı işin ne kadar tehlikeli olabileceği hususunda hiçbir fikri yoktu. Sabıkalı iki iddiatçının buluşmasına resmen yataklık ediyordu. Bu iyi niyetli adamı ikaz etmem lazımdı. Fakat Cezmi ile konuşmadan bunu yapamazdım. Mehmet Esat hakkında malumat toplamak zorundaydım. Akabinde Reşit'e sıkı bir nasihat çekerdim artık. Bu nedenle önlem olarak arabayı servis kapısına getirsinler, oradan binelim bile demedim. Takip ediyorlarsa etsinlerdi. Nasıl olsa Cezmi ile maziden tanışıyorduk. Eski bir arkadaşı ziyaret etmekten daha tabii ne olabilirdi ki? Elbette kendimi kandırıyordum. En masum buluşmaların bile gizli teşkilat toplantısı diye adlandırıldığı bir devirde Şehsuvar Sami ile Cezmi Kenan'ın görüşmesi düpedüz suikast hazırlığı olarak kabul edilebilirdi. Ama bütün bu olaylar sırasında Cezmi'yi içeriye almadılarsa belki de onu sahici bir deli kabul ederek tehlike arz eden iddiatçılar listesinden çıkarmış olabilirlerdi. En azından böyle olmasını ümit ediyordum. Değilse de ne yapalım, artık o kadarını göze almam gerekiyordu. Yine de otelin kapısından çıkarken kuşku uyandıracak birileri var mı diye etrafa bakmaktan kendimi alamadım. Ne daha önceki mimli hafiyeler ne de başka birileri vardı ortalıkta. Asayiş berkemal gözüküyordu. Yola çıktıktan sonra da Reşit'e sezdirmeden arada bir arkaya baktıysam da kimseleri göremedim. Madame Melina'nın bana miras bıraktığı Beşiktaş'taki evin adeta bir eşiydi Cezmi'nin Langa'da ikamet ettiği ahşap bina. Ama ceviz, dut ve erik ağaçlarının muntazam bir şekilde yan yana sıralandığı bahçesi daha büyüktü. Ahşap evin önünde teneke kapaklı bir su kuyusu vardı. Arkada büyükçe bir odunluk. Evin kapısında bekliyordu Cezmi binbaşı. Görür görmez ayağa fırlayıp geniş kollarını yana açtı. ''Vay Şehsuvar kardeşim, şükür görüştürene, ne kadar oldu yahu?'' Çok oldu binbaşım, çok dedim iri gövdesine sarılırken. Cemiyetin son kongresinden bu yana görüşmedik bir daha. Ama havadislerinizi alıyordum. İşgal İstanbul'undaki kahramanlıklarınız dilden dile dolaşıyordu. Çocuk gibi kızardı yüzü. Çoğu tevatür canım kardeşim, mübalağa etmeye bayılıyor millet. Eliyle verandadaki divanı gösterdi. Gelin gelin şöyle oturun. Öğleden sonra tadına doyum olmaz buranın. Otel müdürünün elindeki paketlere takıldı gözleri. Gene ne getirdin Reşit? Yahu zahmet etme demedim mi? Benim her şeyim var şükür. Gösterdiği divana yerleşirken bana döndü. Bu Reşit iyi çocuk, hoş çocuk da beni öz babası zannediyor. Yahu bu kadar izzetü ikram, bu kadar hürmet olmaz. Elindeki paketleri içeriye götürmeden önce terbiyeli bir sesle onayladı genç arkadaşımız. Öyle deme Cezmi amca, siz bana babamın emanetisiniz. Ona verilmiş sözüm var. Benim başıma bir iş gelirse bundan sonra baban Cezmi'dir. Bana nasıl hürmet ettiysen ona da öyle bakacak, öyle saygı göstereceksin. Yoksa hakkımı helal etmem. Vallahi aynen böyle dedi. Ölmüş babamın vasiyetini yerine getirmeyeyim mi yani? Aman ne halin varsa gör gibilerden elini salladı emekli binbaşı. Bunun babası da böyle inatçıydı. Nuh der peygamber demezdi ama yiğit adamdı. Sen tanıdın mı tüfekçi Yusuf'u? Alınmış gibi başımı hafifçe geriye attım. Aşk olsun kumandanım, tanımaz mıyım? Komşumuzdu kol ağası Yusuf Bey. Rahmetli babamın da çok iyi arkadaşıydı. Tamam tamam şimdi hatırladım. Evleriniz aynı sokaktaydı. Tahta bir iskemle çekip karşıma oturdu. Trablusgarp'ta da konuşmuştuk bu meseleyi. Hani sen yaralanmadan önce. Endişeli bir ifade çökmüştü yüzüne. Öleceğini düşünmüştüm o vakit. Fena kanıyordu sol tarafın. Kalbinden vurulduğunu zannetmiştim. Ayak ayak üstüne attım. O kadar da değil. Yara kötü görünüyordu, hepsi o. Üzerinde beyaz kule kabartması olan gümüş tabakasını çıkardı. Kapağını açıp uzattı. Yak bir tane. Kavala'dan geldi şu kokulu cigaralardan. Alsam mı diye bir an tereddüt ettim ama iradem ağır bastı. Yok içmeyeyim ben. Ama tabakan güzel mi? Selanik'ten mi almıştın? Kederle harelendi yeşil gözleri. Selanik'ten ama ben almadım. Sizin Basri'nin hediyesi. Tabakayı açtı, bir sigara aldı. Sonra kapağın arkasında bir yeri gösterdi. Burada bir de yazı var, okuyabiliyor musun? Alıp yakından baktım. Evet, şunlar yazıyordu. Aziz kardeşim Cezmi Kenan'a, yaşasın hürriyet, yaşasın musavat, yaşasın uhuvvet. 23 Temmuz 1908. Tabakayı uzatırken mırıldandım. Meşrutiyet hatırası. Yaktığı sigaradan kuvvetli bir nefes çekerken onayladı beni. Evet, meşrutiyet ilan edildiği gün vermişti bana. Dertli dertli söylendi, nur içinde yatsın. Büyük adamdı Basri, çok büyük adamdı. Kahve mi yapayım diyen Reşit'in müdahalesiyle kesildi konuşmamız. Yoksa şurup filan mı istersiniz? Sigarasının dumanını savuran Cezmi gür sesiyle cevapladı. Yahu evladım gelsene buraya, ben yaparım kahveyi. Duraksadı. Kahve mi istersin yoksa hoşaf mı? Yeni yaptım mürdüm eriğinden. Bizim bahçenin mahsulü. Serin serin iyi gider. Sağ olun kumandanım, kahve iyidir. Söylediklerimi duymuştu Reşit. Tamam, geliyor kahveleriniz. Bir şekerli bir sade. Uzattın ama diye celallenip içeri gidecek oldu Cezmi. Dert etmeyin binbaşım diye oturttum yerine. Reşit yabancı değil, yapsın kahveleri, bir şey olmaz. Biz konuşalım biraz. Yüzümdeki ifadeden anlamıştı baş başa kalmak istediğimi. Peki konuşalım. Sigarasından bir nefes daha çekti. Şu Mehmet Esat alçağı seni ziyarete gelmiş. Evet, bodoslamadan dalmıştı mevzuya. Ne yalan söyleyeyim, böylesi daha çok işime geliyordu. Niye alçak diyorsunuz adama? Sigarasının külünü silkelerken açıkladı. Çünkü vatan haini, İngilizler hesabına çalışıyordu rezil herif. İnanmamış gibi göründüm. Aman binbaşım, ne diyorsunuz? Bunlar ağır ithamlar, neye dayanarak suçluyorsunuz adamı? Öfkeyle kızardı iri yüzü. Neye dayanacağım, gözlerimle gördüm, bizzat şahit oldum. Alenen sattı herif bizi. Karakol teşkilatındaydık hepimiz. İşgal yıllarından bahsediyorum. Anadolu'ya silah gönderiyoruz. Paraya tapan bir İngiliz yarbay vardı. Barney diye bir adam. Barney Stevenson. Kızıl saçlı, kızıl bıyıklı, gri gözlü bir adam. Anlaştık biz bu herifle. Maçka silahhanesinden bize cephane sağlayacak. Cephane Ararat adında bir Fransız gemisiyle taşınacak. Sevkiyatın teslim alınacağı yer Kuru Çeşme kömür deposu. Bildiğim mesela mühimmatı kömürün altında saklıyoruz ki fark edilmesin. Bu sevkiyattan sadece 3 kişinin haberi vardı. Bak dikkatli dinle, 3 kişi diyorum. Ben, Mehmet Esat, bir de bu Yarbay Stevenson. Ararat gemisinin hareket edeceği perşembe günü sabah ezanı okunurken baskın verdi İngilizler Kuru Çeşme'ye. Öyle apansız bizim çocuklar kendilerini emniyette zannederken. Çatışma çıktı. Cephaneyi korumaya çalışan 5 arkadaşımız şehit düştü orada. Kaptanıyla birlikte bütün gemi mürettebatı tutuklandı. Diyeceksin ki Barney Stevenson denen herif yapmıştır. Hayır efendim. Çünkü olaydan bir gün önce onu da tutuklamış İngilizler. Yani ihbarı yapan bir başkası. Ben olmadığıma göre tek kişi kalıyor geriye, Mehmet Esat. Gemideki mürettebatı unutuyordu ya da kömür deposunda çalışanları. O vakitler Anadolu'ya nasıl cephane gönderdiğimizi anlayan İngiliz kumandanlığı hem gemi şirketlerine hem de kömür deposu benzeri ticarethanelere ajanlarını sokmuşlardı. Ajan sokamadıkları yerlere de bol para dökerek kendi köstebeklerini kiralamışlardı. Bu sevkiyatı da pekala öyle öğrenmiş olabilirlerdi. Ama bunları dile getirerek canını sıkmak istemedim bizim inatçı zabitin. Peki bu kuşkunuzu bildirmediniz mi teşkilata? Sigarasından keyifle bir nefes aldıktan sonra haylaz bir çocuk gibi sırıttı. Yok, daha iyisini yaptım. Benim Lüger'i çektiğim gibi bastım Mehmet Esat denen o haysiyetsiz herifin tavuk uçmaz sokaktaki evine. Ama öldürmeye muvaffak olamadım iti. Sol bacağında bir kurşunla kurtuldu elimden. Evet işte tam Cezmi Kenan'a yakışır bir tavır. Anlamadan, dinlemeden bas kurşunu indir adama. İyi de teşkilat ne dedi bu işe? Tadı kaçtı birden. Ne diyecek? Yeterli delil yokmuş. Üstelik onların iznini almadan eski bir zabite silah sıkmak kabul edilemezmiş. Yani kusur yine bizde kaldı. Ulan herif 5 arkadaşımızın ölümüne sebep olmuş. Ne kadar mühimmat gitmiş, o kadar adam tutuklanmış, hala ben suçlanıyorum. Tahmin ettiğim gibi çıkmıştı. Mehmet Esat hakkında söyledikleri temelsiz iddialardı. İşgal sırasında çok duymuştuk böyle şayiaları. Bunların en meşhuru şu Sessiz John lakaplı, İngilizler için casusluk yapan Osmanlı zabiti söylentisiydi. Ben tutuklandığımda bile onu suçlamıştık. Ne zaman bizimkiler bir baskına uğrasa, ne zaman bir toplantımız tespit edilse, ne zaman silah taşıyan gemilerimiz ele geçirilse, hakiki kimliğini hiçbir zaman öğrenemediğimiz bu Sessiz John geliyordu akla. Adam giderek bir efsaneye dönüşmeye başlamıştı. Öyle ki bir süre sonra aslında böyle bir adamın mevcut olmadığını, İngiliz istihbaratının direnişçilerin maneviyatını kırmak için böyle bir hayali bir şahsiyet uydurduğu kanaati hasıl oldu bizde. Cezmi'nin anlattığı olayda böyle ipe sapa gelmez hikayelerden biriydi işte. Zaten Mehmet Esat hakkında ciddi şüpheleri olsaydı asla bu işin peşini bırakmazdı bizim karakol teşkilatı. Çünkü İngilizler için ajanlık yapmak öyle kolay geçiştirilecek bir suç değildi. En büyük hata bizim paşaların vatanı terk etmesiydi diye devam etti Cezmi Binbaşı. Artık dertleşir gibi konuşuyordu. İnsan milletini bırakıp gider mi? Gitmemeleri lazımdı. Son kongrede seninle birlikteydik işte. Talat istifa etmeyecekti. Ne hükümeti bırakacaktık ne de cemiyeti. Gittiler de ne oldu? Bak görüyorsun işte hali pür melalimizi. Memleket 3. sınıf kadroların eline kaldı. Bir vakitler vazife vermeye değer bulmadığımız o adamlar şimdi iddiatçı peşine düşmüş hüküm okuyorlar yüzümüze. Böyle giderse hepimizi öldürecekler tek tek. Öyle yüksek sesle konuşuyordu ki bir an meşrutiyeti ilan ettiğimiz o günleri hatırladım. Hatiplerimizin köşe başlarında hürriyet, kardeşlik, eşitlik ve adalet nutukları attığı zamanları. Ne yalan söyleyeyim, biraz da korktum. Ya sokaktan geçen birileri duyar da ihbar ederse? Teskin etmek için, sıkmayın canınızı binbaşım dedim gülerek. Zamanla işler yoluna girer, hak yerini bulur. Sigarasının izmaritini kül tablasına bastırırken öfkeyle baktı yüzüme. Bok bulur, sen olduğun yerde otur, hak yerini bulsun. Yok öyle şey, dövüşeceğiz şeysi var. Başka yolu yok kardeşim. Silahlarımızı gömdüğümüz yerlerden çıkarıp dövüşeceğiz. İcap ederse öleceğiz, evet öleceğiz. Zaten öyle ya da böyle yine alacak bu herifler canımızı. Bak güya Karabekir Paşa'yı bıraktılar ama nefesleri ensesinde. Bir açığını bekliyorlar. Punduna getirip ilmiği geçirecekler boynuna. Sırıt böyle karşımda. Evet seni de asacaklar, beni de asacaklar. Belki idam sehpasını bile çok görürler bize. Öyle ya, Kara Kemal'i öldürüp tavuk kümesine koymadılar mı? Yapılacak iş belli esasında. Sert olacaksın, acımasız olacaksın. Tıpkı eski günlerdeki gibi. En tepedekini indireceksin. Kısılmış yeşil gözlerini nefret bürümüştü. Evet, İzmir'de beceremedi salaklar ama biz İstanbul'da halledebiliriz. Şaşırmış gibi bakma suratım öyle. Mustafa Kemal'den bahsediyorum. Evet, reisi cumhurdan. Onu ortadan kaldırmadan bize bu memlekette rahat yüzü yok. Zaten bu sebepten gelmiyor İstanbul'a. Bizden korktuğundan. Eskiden de hiç normal değildi ama zannederim artık iyice tozutmuştu. Kimse ölmesin be Cezmi amca diyerek geldi Reşit. Elindeki tepside dumanı üstünde köpüğü yerinde 3 fincan kallavi kahve. Yeter artık, çok kayıp verdik harbi umumide. Hiç geri adım atmadı Gazi binbaşı. Bu işler böyle evladım, harp biter ama dövüş bitmez. Lakırdıyı değiştirmek istedim. Şu köpeğe bak, sen bayağıca anlıyor musun bu işlerden Reşit? Gurura benzer bir ifade belirdi yüzünde. Aşçılığım çok iyidir Şehsuvar ağabey. Biliyorsun rahmetli annem hastaydı hep. Evde kız çocuk da yok. Yemek benim üzerime kalırdı. Mecburiyetten öğrendik işte. Bir ara aşçı yamaklığı da yaptım Selanik'te mektep tatilken. Şu Mihailidis lokantasında. Hani senin çalıştığın avukatlık yazıhanesinin bulunduğu sokakta. Kahvesinden ilk yudumu öpürdeterek çeken Cezmi yeniden üzerinde beyaz kulenin olduğu gümüş tabakasını açtı. Bir sigara daha yaktı. Duman kokusu etrafı kaplarken dikkatle yüzüme baktı. Sahi yahu, ben de ne söyleyecektim Şehsuvar'a diye düşünüyordum deminden beri. Şu Yahudi vardı ya, Reşit'in söylediği avukat yazıhanesinin sahibi. Hani bizim cemiyetin üyesiydi. Birden dikkat kesildi. Leon, Monsieur Leon'dan mı bahsediyorsunuz? Elindeki kahve fincanını usulca sallayarak onayladı. Evet, ta kendisi. Mason filan demişlerdi fakat adam komünistti. Neyse işte, Monsieur Leon, hani onun bir yeğeni vardı ya, kızıl saçlı, kafadan çatlak bir kız. Hep seninle görürdüm sokaklarda. Nefesimi tutup sordum. Esther, Esther'den mi bahsediyorsunuz? Evet, evet, adı Esther'di değil mi? Meraktan ölmek üzereydim. Ne olmuş o kıza? Dudak büktü. Bir şey olduğu yok canım, İstanbul'a gelmiş galiba. Bundan daha güzel bir haber olamazdı. İstanbul'a mı gelmiş, emin misiniz? Bu kadar etkilenmiş olmam onu şaşırtmıştı. Yok, ben gözlerimle görmedim ama bizim Cafer anlattı. Çolak Cafer, hani işgal sırasında İngilizlerin yaptığı işkence sonucu kolu kangren olup kesilen Cafer. Zabit değil ama tanırsın onu. O da bizim gibi Selanikli. Geçen gün anlattı. Monsieur Leon'un yeğenini gördüm Beyazıt'ta, kitapçılara girip çıkıyordu diye. Kitapçılara girip çıkıyordu deyince bütün şüpheler kalktı zihnimden. Belki Monsieur Leon'u biriyle karıştırmış olabilirlerdi. Yeğeni dedikleri kız da farklı biri olabilirdi. Ama kitapçılara girip çıkan Selanikli bir Yahudi kız senden başkası olamazdı. Artık saklamaya gerek duymadan ardı ardına sormaya başladım. Neredeymiş peki bu kız? Adresini biliyor mu Cafer? Bir daha görecek miymiş? Kahve fincanını bırakıp sağ elini usulca kaldırdı havaya. Dur, dur ya, nereden bileyim o kadarını? Evet, Monsieur Leon'la da konuşmuş. Galata'da mı, nerede, bir yere gittim dedi ya, unuttum işte. Her neyse, Cafer biliyor adreslerini. Ne de olsa Selanikliler demişti. Yahudi ya da Müslüman ne fark eder? Ne de olsa hemşerimiz, yardımcı olmak lazım. Ben de kızla münasebetini bildiğim için Şehsuvar'a çıtlatayım bu meseleyi diyordum ama unutmuşum. Sen Reşit'e şükret yine. Az önce söylediklerini deli saçması saydığım Cezmi Kenan'ı şimdi ağzından çıkan tek kelimeyi kaçırmamak için büyük bir alakayla dinliyordum. Peki nerede bulurum bu Cafer'i? Manidar bir ifade geçti gözlerinden. Demek bu kadar mühim bu kız senin için diye mırıldandı. İyi ki açmışım konuyu. Bilsem daha önce anlatırdım. Lütfen Cezmi binbaşım, nerededir bu çolak Cafer? Sigarasının külünü silkeledikten sonra katı bir ifadeyle başını salladı. Aramayla ne sen bulabilirsin ne de ben. O da herkes gibi tedirgin şu sıralar. Ama hiç merak etme, yarın öbür gün damlar. Sen 2 gün sonra bir uğra. Kızın adresini veririm sana. Aslında bir daha buraya gelmeyi hiç düşünmüyordum. Çünkü bu akılla Cezmi binbaşı hem kendinin hem de benim başımı belaya sokmaktan başka bir işe yaramazdı. Ama mesele sen olunca akan sular durmuştu. Tamam binbaşım dedim sevinçle. Tamam, 2 gün sonra sendeyim.
19. ayının sonu. Sayfa 202.